Ayrım 27, Kara Ahmet Destanı, Fakir Baykurt, sayfa 356. Bir inceleme gezisi. Belki de Zehra'dır en iyisi bu yaştaki kızların. Çevre ağası otobüsünün kalkmasına 10 dakika kala çıkıp geldi. Bir de Mevlüt, bir de Hasan var yeni otogarda. Başka arkadaşlar geldi sonra. Zehra bir kutu bisküvi almış, tuzlu. Bir kağıdın içinde çörekler var. Nurten gönderdi çörekleri. İyi yolculuklar diliyor. Gelecekti, ben getirmedim. 2 gün daha dinlensin yurtta. 3 gün sonra o da yola çıkacak. Toplasın kendini. Nurten için merak etme hemşerim, dedi Mevlüt gülerek. Nurten bana emanet. Sırtımda götürür getiririm. Sen görevine rahat git. Dönüşte hepimiz toplaşırız. Mart içeri, pire dışarı. Gençlik parkında gazozlar benden olur. Çay içeriz çay, dedi Zehra. Paylaşırız hesapları. Sonra geldi, kolundan çektiği 2 metre fısıldadık kulağına Ahmet'in. Özel olarak diyor ki Nurten, bir tek gün benim için çalışsın. Her şeyi ince ince not etsin o gün ve her gün. Dönüşte okumak istiyorum. Pazarcık Ovası'nın topraksız köylülerini o notlara bakarak düşünmek istiyorum. İletiyorum. Bir günde benim için çalış desem ağır olur. Bu kızlar deli eder insanı. Bu dilleri, düşünceleri, bu sevmeleri, sevip de sevdirmemeleri. Yan bakamaz Zehra'ya ama Hasan'ın dediği kadar var. Taslaman bir zehir. Nurten'den aşağı kalmaz. Artık Nurten'i kimseye değişmez gözünde. Babasının bütün dirençlerini kırdığı gibi Nurten'in ana babası direnirse o dirençleri de kırar. Yeter ki Nurten kendi direnç çıkarmasın. Dediğini eksiksiz yapacak. Sadece tek günlü değil, bir defter alıp göğüs cebine yerleştirdi. Dolma kalemi için küçük mürekkep şişesini sırt çantasına koydu. Her gününü ayrıntıyla yazacak. Bulduğu fırsatları geç yatarak, erken kalkarak günde 1 saatini bu deftere ayıracak. Her gün Nurten için çalışacak. Ne kadar iyi oldu bunu söylediği. Kesin olarak en iyisi Zehra'dır. Zehra'dan da önce Nurten'dir bu yaştaki kızların. Tam 19 oldu. Ankara mor bir akşama yuvarlanırken çıktılar otogardan. Dolu yolcusuyla gidiyor çayır ağası 302 Mercedes. Siverek, Birecik, Urfa yanlarına gidenler 18'de kalkmış. Başka otobüslerle peş peşe, bazen yarışarak, bazen birbirini geçerek Aksaray'dan aşağı akıyorlar. Ahmet uyumaya başladı gecenin içinde. Pozantı'da yemek molası verildi. Adanalı şafak söktü. Alman Pınarı'nda biberli çorba içtiler. Yol dolana dolana inip gidiyor Fevzipaşa'ya aşağı. Kömürler kavşağında indiler Antep'e, ileri çekip giden otobüsten. Maraş'a kalkan minibüsün dolmasını bekleyip bambaşka bir iklim içinde bambaşka insanlarla yüz yüze gelerek kaba kuşluğu ettiler. İlk 2 günü Maraş'ta geçirdiler, zor oldu. Polis karakola çağırdı. Ne işleri var, niçin geldiler? Hata ettik, dedi Haşmet abi. Birimiz mutlaka bu yörenin çocuğu olacaktı. Bereket, İstanbul Teknik Üniversitesi 3. sınıftan Ökkeş Gözükara'ya rastladılar. Maliyede memur babası. Onunla dolaştılar çoğunu yörenin. Onunla çözdüler zorlukları. Ökkeş karışmamış et diye süt diye. Haşmet Gilde sadece derslere gerekli gözlemleri yapmak için gelmiş. Asla ajitasyon değil amaçları. Halkın yaşamını paylaşacaklar. Sorarlarsa bir şey, belki bildikleri kadar anlatmayı denerler. Ama hiç deneyleri olmadı ki şimdiye kadar. Böyle söylemek en iyisi. Hatta böyle davranmak. Buraya biz, kendi aramızda yaptığımız gibi halkla tartışma yapmak için gelmedik. Uyumlu davranıp işimizi görelim. Bu tutumunu sevdi Haşmet abinin. Sorun iş görmek, geri itilmek değil, daha içine girmeden. Uyumlu davranırlarsa, kaymakama falan giderlerse daha da kolaylık görürlerdi belki. Öyle diyor Ökköş Gözükara'nın babası. Devrimci kafadan olmak, devrimci kafadan olmayanlarla küslük anlamına gelmez herhalde. Belki aynı kafadandır varacakları yerin kaymakamı. Önce gerçeğin saptanması gerek, diyor Haşmet. Değiştirilmesi sonra, diye ekliyor içinden. Serseriliğin lüzum yok. Bunu sağlamanın buradaki yolu neyse ondan yürümeniz lazım. Hatta gidin en birinci ağlara. Komünizmle Mücadele Derneği'ni besleyen dürtülere konuk olun derim. Ki anlayın neler dönüyor dünyada. O da gerçek değil mi? Kim ki size bilgi veriyor, gerçeği gösteriyor, teşekkür edin sonra. Böyle dik dik giden dev gençin yüzüne bakmaz bizim halk. Bizim halkı sığır yerine koymayın bakalım. Ökkeş'in babası Necati Bey, yaşamında ilk kez bilgisinin, görgüsünün işe yaradığı bir durum çıktı diye uçuyor sevincinden. Karış karış bilirim Afşin Elbistan Ovası'nın. Tahsildarlığımda Pazarcık Ovası'nı çok gezip tozmuşum. Andırın, Göksun gibi dağlık yerleri benden sorun. Fakat siz ille Pazarcık Ovası diyorsanız hay hay, ben size Pazarcık'tan Türkoğlu'na kadar uzayan ovanın aşiretlerinden söz edeyim. Sahaya çıkmazdan önce size biraz nazari bilgi vereyim. Bu nazari bilgiyi verdikten sonra Kılıçlı aşiretine bağlı köylerden Hanobası, Karahöyük, Tahtalı, Ördek Dede, Eğlen Çiçek, Közkenli, Karaçay, Osman Dede, Emiroğlu, Tottolar, Fanfas, Köprü Ağzı, Aşağı ve Yukarı Kuyumcular, Öksüzlü köylerini göndereyim sizi. İsterseniz bir tahsildar katayım yanınıza dolaşın. Emeliniz, Bağdekçisi, dövmek mi, üzüm yemek mi? Akıl var, yakın var. Kabın kalayı, işin kolayı var. Hem de iş bilenin, kılıç kuşanın demiş atalar. Sizin devrim, atayı töreyi siktir edelim diyorsa, halk yüzünüze bakmaz yeğenlerim. Birikmişlerini söylemenin fırsatı açılmıştı Necati Bey'e. Size ovadaki bütün aşiretleri saymam gerek. Birinciye işte bu kılıçla aşireti gelir. Ovayı ortasından batısına böler. İkinciye Sinemilli aşireti gelir. Bu da ovanın kenarındaki dağlık bölgeyi tutar. Bunlar Alevi Kürdüdür. Ötekileri Alevi Türkü. Bu da önemli. Sinemilli aşiretinin topraksızı fazladır. İktisaden geri ve yoksul olduklarından fazla sayıda halk tarım işçiliği yapmak için Amik Ovası'na, Hassa, Altınözü, Osmaniye, Ceyhan, dört yol yanlarına akar. Ne zaman? Baharın ucu görününce. Kadın, kız, yaşlı, eli çapa tutan, delikanlılar yapılarda çalışmak üzere şehirlere iner. Köylerinin yolu suyu yoktur. Elektrik namlı bir kıvılcım arama. Hastalıklarda gayet de meşhurdur burada. Ökkeşgil'in evdeydi. Necati Bey yerleşmiş sediri anlatıyor. Üçüncüye demirci aşireti gelir. Başlıca mekanları demirci köyü ve çevresi. Yörenin en zorba ağları buranın ağlarıdır. Sırf ikisi toplam 15 bin dönüm eker. Bu toprakların tamamı hazineye ait olup cebri çevirmişlerdir. 20 yıldır hazineyle davalı oldukları halde dava bitmez. Bunlar yargıçların adamlarına para yedirerek davayı uzatır. Toprak için savaşın veren köylüler çoktur. Alevi Sünni ayrılığını körükleyip köylünün öfkesini başka yöne akıtır. Daha dikkiden olursa öldürtürler. Yakında Tokaç Ali'yi kaldırtacakları ortadan duyacaksınız. Bazen başka ağların toprağını işgal ettirmek için köylüleri kışkırtır, onun toprağını sonra bunlar kapar. Bunun bir örneğini isterseniz Kaplan Bey'in topraklarını gösterebilirim. Eskiden bu ağlar tren soygunculuğuyla iştigal etmiş olup Fevzi Paşa yanındaki İntilli yöresine kadar uzanırdı. Bunların konaklarında her tür silah bulunur. Hoşlarına gitmeyen jandarma komutanlarını, büyük memurları attırırlar. Bakın size şimdi bu bilgileri veriyorum ama Ankara'ya varınca bunları benden aldığınızı yazmayın, adımı açıklamayın. Sedirden kalkıp pencereye gitti, sokağı gözledi nedense. Sonra yerine oturup anlatmasını sürdürdü. Dördüncüye kim gelir diye soracak olursanız onu da söyleyeyim. Atmalı aşireti. Bunun etkisi sadece pazarcık içindedir. Siyasal etkinlikleri çok olduğundan faizcilik yoluyla ovada birçok toprak elde etmişlerdir. Bunlar ve öteki tefeciler %50'ye verirler borcu. İpotek karşılığı sağlam senede bağlarlar alacakları. Vaktinde ödeme, bu yıl mümkün olsa gelecek yıl olmaz. Bağırta bağırta alırlar toprakları. Tefecilik burada ağalığı çok beslemiştir. Kendi paralarını mı verirler? Yok, bankalardan alıp tevzi ederler. Elde edilen karın bir kısmıyla toprak, bir kısmıyla silah ve mermi alırlar. Rüşvet dağıtırlar. Köylerde ağalık neyin üstüne duruyor diye sorsanız, birinciye toprak, ikinciye tefecilik, üçüncüye bayilikler, acentilikler. Dördüncüye hükümet memurları üzerindeki nüfus, siyaset, hepsi. Ben böyle karmakarışık anlatayım, kendiniz önem sırasına göre yazın. Oho, oho diye kazıdı boğazını Necati Bey. Size ovanın belli başlı ağlarını, tefecilerini saymam gerekirse, Satıoğulları başta. Vaktiyle Maraş'ta kadılık yapmışlar, Kurtuluş Savaşı'nda İngiliz'le Fransız'la olmuşlar, savaştan sonra Ermenilerin topraklarına el koyarak büyümüşler. Toprakları 50 bin dönümden fazladır. Hazine toprağı da çevirmişlerdir. Çevre köylerin muhtarlarına toprak vererek köylüde uyanan savaşın gücünü bastırdılar. Bunlar çalıştırdıkları işçiyi her zaman dışarıdan getirir. Asla yerli işçi kullanmazlar. Şimdi asıl bilinmesi gerekeni anlatayım. Eskiden sade hayvancılık, arpa buğday tarımı yapılırdı. Mizmilli bataklığı kurutulup 10 bin dönüm kadar topraksız köylüye dağıtılıp asıl büyük bölümünü ağalar paylaşınca devlet su işleri memurlarına para ve kuzu yedirerek, rakı içirerek sulama donanımlarını kendi topraklarını döşetip kuru tarımdan sulu tarıma geçtiler. Buğday ekiminin yerini pamuk ekimi aldı. Şimdi bu işten yararlanan başlıca ağaları sayıyorum. Demircioğlu Hacı Mehmet, Cabirhan ve Bedir'in dölleri. Bu Bedir'in döllerini ben anlatamam. Onu artık hangi kahramanı bulursanız, Gözüpek, Çatal Yürek o anlatsın. Kısaca dedim, ben anlatamam. Bunlar ayrıca ta Demokrat Parti gününden bol kredi, ucuz tohumluk, modern araç gereç ile desteklendi. Hükümetin kucağında büyüdüler diyebilirim. Şimdi çırçır ve prese fabrikaları, gübre, ilaç, yedek parça başbaylıkları ellerinde olup dokuz taş oyunundaki varan gelen gibi ellerini ne yana oynatırsa kazanırlar. Tefecilik yoluyla köylünün ürünlerini ucuza almanın şebekesini iyi kurmuşlardır. Onun için bu düzen değişmesin derler. Yordum sizi fakat diye özür diledi Necati Bey. Şimdi geliyorum Mincolara. Bunlar Salmanı Pak, Kabar, Iralık Obası, İncirlik Pınar yanlarının egemeni olur. Yalnız köylüler toprağına el koymaya başlamış olup belleri kırıktır biraz. Fakat jandarma bunlardan yanadır. Köyleri kadın erkek ayırmadan dipçikleyip ve başında durup ekim yaptırırlar. Hapazlar, gene Salmanı Pak, Göynük, Dehliz ve Armutlu köylerinin ağalarıdır. Köylüler hiç olmazsa dağ eteklerindeki çalıları söküp bağ yapmak istedi. Aralarında anlaşmazlık çıktı. Jandarma getirip köylüleri bastırdılar. Köylüleri kendi topraklarında işçi olarak çalıştırmaya Allah rızası için razı oldular. Toprakları 20.000 dönüm. Asıl bakın, bu ülkede en birinci ağa düşmanı benim. Fakat elimden çare gelmediği için bu duygumu belli edemem. Dilolar da önemli ağalardır. Cimikanlı ve Haraba köylerini tutmuşlardır. Toprakları 10.000 dönüm. Köylülerle nizaları hala sürer. Topraklarını hükümet telefon çekti ağaları korumak için. Ağaların hükümeti olduğu için yaptı bunu. Hoca ağaları da anlatayım. Bunlar Fanfas köyünü tutmuşlardır. Eskinin demokratı, şimdinin adaletçileridir kendileri. Fanfas'a jandarma getirip istedikleri adamı dövdürürler. Belediye başkanı kendilerinden. Çoğunu satıp savdular toprağın. Gene de mis gibi 2.000 dönümleri var. Şişenlere geliyorum. Ulan bir memlekette bu kadar ağ olur mu? Maraş'ta var işte. İskenderun'da çırçır fabrikasıyla otelleri var Şişenlerin. Çuko Birliği'nde önemli ortaklarından. Otomobil bayisidirler. Bunca ticaretin yanında Osman Dede ile Emiroğlu arasındaki 3.000 dönüm toprak bunlarındır. Haşim Çavuş'a gelelim. Tefecilikle, tüccarlıkla 4 milyon kazanır yılda. Toprağı az, sadece 300 işçi çalıştırır. Kirni ve çevre köylerde etkilidir. İki kişi öldürdü. 1 milyon verip kurtulduğu dilolarla çatışır başta. Eğlen Çiçek ve Karaçay köylerini borca boğan bölgenin ünlü tefecisi Gani Boran'ı da sayıp geçelim. Ve bunun eski bir elci olduğunu söyleyelim. Cabir Han'ın ekeneği 2.000 dönüm. Çuko Birliği ve Antep'e 3 fabrikaya ortak olup Ördek Dede'deki 3.000 dönüm hazine toprağını Yahya Ağa ve Bedir'in dölleriyle ortaklaşa yutmak istiyor. Demiroğlu ile de çatışma halinde. Reyhanoğlu ise Zeynep Uşağı köylüsüyle takışır. Sarı katipler 3.000 dönüm eker. Ayrıca tarım ilacı ve gübre bayiliği yaparlar. Dalsav yapıcılık şirketi de bunlarındır. Göçmen Halim'e gelelim biraz da. 1951'de geldi Bulgaristan'dan. Kendisiyle gelen ailelere verilen küçük toprakların 100 kadarını tefe yoluyla ele geçirip büyüdü. Taşımacılık ve tefecilik yapar. El altından particilikte. Buralarda daha pek çok ağa var. Toprak anlaşmazlığı yüzünden babası köylüler tarafından vurulan Mehmet Nazar, Durmuş Ağa, Turan Özkan, Şerefoğlu, Sarı Katipoğlu, genel ev patronluğundan yükselme, patron Niyazi, Şirikçiler. En iyisi ben anlatmayı keseyim, siz usuldan başlayın kendi gözünüzle görmeye, kulağınızla duymaya. Ama sakın tartışmaya girişip solculuk karıştırmayın. Bir daha yolunuz düşmesin karakola. Zaten gideceğiniz yerlere adamlarını serper bizim emniyet. Tetik olun, bugün biraz erken yatın, yarın erken kalkın. Ertesi gün Ökkeş'i de alıp yola çıktıklarında korkuyordu Ahmet. Saklama, korkuyorsun gene diye kendi kendisiyle alay etti. Eğlen Çiçek de ağalardan, ağaların adamlarından kimseye görünmeden 2 gün kaldılar. Gani Boran zaten kasabadan gelmezmiş. Oradan Karaçay'a geçtiler. Sonra kalkıp Han Obası, Ördek Dede dolaştılar. Kasabada kaymakama çıktılar. Genç bir bürokrattı. Her köşesi yeterince törpü yememiş daha. Tahsin Bekir, Yavuz Abadan, Bahri Savcı, Cahit Talas hocalarımdı diyor. O zaman bize böyle ödevler vermezlerdi. Ne olsa gençlerle birlikte hocalar da değişiyor. Hay hay, hangi köye gideceksiniz? Ciple göndereyim. Fakat Haşmet de Ahmet de böyle istemiyor. Dura dura köylerde kala kala dolaşmaları daha iyi. Karahöy'e de Öksüzlü'de birer gün kaldılar. Ahmet en çok sevdiği kızı alabilmek için 3 yıl beyin koyununu güdüp eli boş kalan Hasan'ın öyküsünü dinlerken sarsıldı. Sonunda köylüler Hasan'a destek olmuş, aralarında para toplayıp kaçın şu yana, biz bu yana gittiler diyelim demişler. Aa, öyle güzel kız Hasan gibi salağa çok diye kardeşinin oğlunu almak istiyormuş Medine'yi. Köy odalarında, evlerde akşamları çok sigara içiyorlar. Fransız karı koca turistleri vurup öldüren, saatlerini, bileziklerini, giysilerini alan, ay demeden yakalanan İsmail ile Arif'in öyküsü daha acı. İsmail kadının saatini eşhabının nişansına götürmüş. Çok bir paraları çıkmamış. Arif kömürler kavşağına inmiş kebap yemeye. Sonra dağa çıkmışlar iki arkadaş. Yakalandıktan sonra biraz Maraş'ta yatmışlar asılmak istemiyle. Şimdi Ankara'da yargılanıyorlarmış. İsmail savcıyla, yargıçlarla durmadan marazı çıkarıyormuş. Yeni suçlar işliyormuş. Bir yandan da bilinçlenip sosyalist olmaya başlamış mı? Derdi günü uzatabildiği kadar uzatıp bir rapora aslatmakmış ucunu. Tanıyanlar yapar diyor. Karahöyük'te üç kız gördüler. Üçü birbirine benziyor. Oysa ana babaları akraba bile değilmiş. Birer boncuk oturtulmuş gibi maviydi gözleri. Derileri olabileceği kadar pembe. Bir yandan baksan öbür yanları görünecek. İlkokula bile gidemeden kalmışlar öyle. İlkokula gitseler orta nerede? Ortaya gitseler lise, üniversite nerede? Okusa ne kimyacı olurdu ne bilgin bunlar. Keman versen ellerine keman, bir bölgenin planlamasını versen plan. Yapamam mı derler okuyup yetiştikten sonra. Kirni yolunda o ufacık çoban düdüğünü çalan Turan'ı unutamam diye yazdı Ahmet defterine. Doğan'ın sonradan anlattığına göre bir tek ses hatası yapmıyormuş çalarken. Sadece sezgisiyle bu kadarını başarabilen biraz eğitim görse neler başaramaz. 7-8 yıl bir konservatuvarda eğitilse dünyaya adını duyuramaz mı? Bu kırların sesini en büyük salonlarda halka, radyo televizyonda kitlelere dinletemez mi? Fanfas'ta cenaze vardı. Mezarlığa gittiler. Köylerin sapını yere değdirmeden ele almadığı kürekle ikişer kürek toprak attılar genç ölünün üstüne. Öyle ezik, öyle çileli bir yaşamın içinde dik durmaya çalışıyorlar. Hukukta gösterilen 1917 belgeselini düşündü mezarlık boyunca Ahmet. Ne sefildi Yeniş Rusya'da köylüler. Belki daha beter bir çilenin içindeydi bizimkiler. Filmi elçilikten gidip Feyzullah aldı iki arkadaşıyla. Dolup taştı o gece konferans salonu. Oradaki üç fakültenin, basın yayın yüksek okulunun öğrencilerinden başka sendikacılar, yazarlar, eski yeni sosyalist aydınlar geldi. Sessizlik içinde izleniyordu. Örgüt üyesi öğrenciler kapıları tuttu, ne olur ne olmaz. Yeni sütunların dibinde yeni yayınlar satılıyordu. Ara verildiğinde sigara içmeye çıkıyordu ama elle tutulur bir suskunlukla. Belki birazdan polis basacak, belgeseli getirenleri, gösterenleri, izleyenleri tutuklayacak gibi bir tedirginlikle baktılar. En çok neresiydi o filmin Ahmet'i çarpan? Hiç olağanüstü yanı olmayan duruşu, yürüyüşü sıradan ancak orta karar bir işçi kadar güçlü bir adam görünümündeki Lenin nasıl uyandırmış, örgütlemiş ve yönetmiş ezilen milyonları. Sadece onun işi mi yoksa alttan alta bir gizli güç birikmiş, Lenin kabuğu ustaca delerek bu güce yol mu açmış? Sıradan bir adamınkine benzeyen o konuşma doğru tezler üzerinde açıla açıla insanların güvenini topluyor, sonra hepsini yürü desen yürüyecek hale getiriyor. Kitleleri sosyalist saplara kazandıran olağanüstü çabalardı Lenin'in çabaları. Ama karşısındakiyle hiçbir ayrıcalık düşünmeden konuştuğu için çok olumlu etki yapıyor. Geçici hükümet kendisini tutuklama kararı almış. Lenin izini yitirip Petrograd yakınında bir kulübede saklanmayı başarmış. Geceleri itleri bile uyandırmadan köylüler köylü kılığında partilileri gelip gidiyor. O da yönergelerini hazırlayıp yolluyor. Gelenleri dikkatle dinliyor. En basit görünen konuları anlamamış görünerek bir daha anlattırıyor. 2000 dönüm toprağı olan Mehmet Nazar'ı gördüler Gölpınar'da. Ayrıca Gölpınar'ın suyunu satıp 1 milyon kazanıyor yılda. Toprağını çevre köylere verip işletiyor. Üniversite öğrencisi olup da komünist olmayan kaldı mı? Hala ders dinleyen var mı aralarında diye sordu. Fakat çoğu gitti, azı kaldı. Endonezya'dakinden beter edeceğiz, keseceğiz hepsini, göreceksiniz. Siz solcu çoğunluğa katılmayın. Türk'ün milliyetçi, mukaddesatçı geleneğinden ayrılmayın. Lenin döllerinin hepsini bıçaktan geçirdikten sonra ilkokuldan başlayarak marifi dezenfekte edeceğiz. En etkili dezenfektanı Amerika'dan alarak, orduda ne kadar asker varsa sırtlarına birer fışkırık takarak eskisinden daha temiz hale getireceğiz. Çoğu gitti, azı kaldı. Köylülerin önünde söylüyor bunları. Dolu kamyonlar gidiyor, boşlar geliyor. Köylüler yaşamlarından doğan bambaşka bir gülmeceyle "Kabata bak, az daha ölme, asıl kıtır kıtır biz seni keseceğiz yatırıp. Az daha ölme ki," diyorlar. Bir süre sonra kulübede saklanması da sakıncalı hale geldi Lenin'in. Bir ateşçi kılığına girerek lokomotifle Finlandiya'ya geçti. Parti Ağustos 1917'de 6. kongresini yaptı. Lenin başında değil, dışarıdan yönetti. Bu toplantıda parti, barışçı yoldan iktidara gelmenin mümkün olmayacağını hesap ederek karşı devrimci burjuvazi ve toprak ağaları iktidarını silahlı başkaldırıyla devirme kararı aldı. Sonbaharda partide bir bunalım baş gösterdi. Lenin gizlice Petrograd'a gelerek ayaklanmanın başına geçti. 10 Ekim'den 16 Ekim'e kadar silahlı başkaldırı sorunu yeniden tartışıldı. Lenin'in getirdiği tezler benimsendi. Bakın size anlatayım. Sayın gençler, tip, disk, töz, dev genç. Bunların hepsi komünist kuruluştur. Sosyalistiz, anayasa sosyalizmi açıktır diyenler gerçekte komünizmin yasal zeminini var etmeye çalışıyorlar. İlk fırsatta iktidarı alıp öteki partileri kapatacak, seçimleri kaldıracak, kendileri tek parti halinde sürekli iktidar olacaklar. Ama onlar Ankara, İstanbul'da iktidarı alsalar bile burada milletin gerçek kalelerini çiğneyip geçemezler. Bizler bu yurdu komünistlere vermeyiz. Bizler bu milletin en yurtsever evlatlarıyız. Tarımsal gübre satıyor şirikçiler. Tarım ilacı, tarım aracı satışları ellerinde. Toprağından başka mağazaları, depoları var. Çok iyi kurmuşlar bin yıllık saltanatı halkın sırtına. Değişmek gerektiğinde keçinin peşinden masanın başına oturmuşlar. Şimdi çanla çomakla değil, telefonla, bonoyla, senetle, teminat mektubuyla banka kredisi iş yapıyorlar. Seccade kadar bir masa ovaların verdiğinden fazlasını veriyor. Halil İbrahim'in bereketli ovalarından daha bereketli masalar diyorlar. Doğru. 16 Ekim'de Lenin başkanlığında bir politbüro ve devrimci askeri merkez oluşturuldu. 25 Ekim'de Sovyetlerin 2. Kongresi toplanacaktı. Bir gün önce ayaklanma başlamalıydı. Öyle oldu. 24 Ekim'de başlatılan ayaklanma 25 Ekim'de Butku'ya ulaştı. 650 delegenin 400'ü gelebildi kongreye. Lenin Halk Komiserleri Konseyi Başkanı seçildi. Sovyetlerin 2. Kongresi'nde alkışlar arasında kürsüye çıkıp şunları söyledi. Yoldaşlar, şimdi sosyalist düzenin kurulmasına geçiyoruz. Mezarlıkta imam dua ederken ölen komşuları için iyi biliriz diyen köylülere bakarak az daha ölme ki kıtır kıtır biz seni keseceğiz. Kavat diyen köylüleri düşündü Ahmet. Çok mu uyanık yoksa çok mu uykudalar? Kaçı böyle düşünebilir, konuşabilir? Kaçı düşündüğünü yapabilir iş başa düşende? Sarı Meşe'de babalar çocuklarını okula göndermiyor 13 gündür. Yolunu yapın köyün. Sobasını kömürünü verin okulun. Sürdüğünüz öğretmeni geri getirin, yollayalım diyorlar. Birer anayasa tutuyorlar ellerinde. Gelen uzatmalıyı ilk öğretim müdürünü, müfettişi, milli eğitim müdürünü 50. maddeyi okuyarak geri yolluyorlar. Sürülen öğretmenden sonra sürülmeyen öteki öğretmen içinde kovuşturma açtırdı müdür. Köylülere anayasayı sen mi dağıttın, 50. maddeyi sen mi öğrettin? Köylüler dikleniyor. Gariban öğretmenlerin sırtına bir melo, orospi. Ne diyorsan bize de ki vali gelip söz vermedikçe çocuk göndermek yoktur. Açık durum, kısa cevap. Gördüklerini bir bir yazıyor defterine Ahmet, ince yuvarlak yazısıyla. Düşündüklerini, anımsadıklarını yazmıyor. Belki yeniden yollara düşer karakola, bir şeymiş gibi kapıp alırlar. İşte yakalandık. Lenin'den söz ediyor. Şimdi sosyalist düzenin kurulmasına geçiyorlarmış. Sosyalistlik filan laf, bunların asıl amacı komünistlik diye birbirine katarlar ortalığı. Lenin gücünü barışın sağlanmasına verdi sonra. Halk bıktı uzayan savaşlardan. Çok yıprandı sosyalist savaşçılar. Yeniden düzene sokulması gerekiyor safların. İç hainler dış hainlerle el ele verip bir sürü ayaklanma çıkardı üstelik. Fransızların, İngilizlerin desteğiyle Amiral Kolçak geçici Rusya hükümetini kurdu. Japonlar Vladivostok'u, Almanlar Bakü ve Tiflis'le birlikte Ukrayna'ya aldı. Karşı devrimin dize getirilmesi için 15 Ocak 1919'da işçi ve askerlerin Kızıl Ordusu kuruldu. 1919 ilkbaharında hain Kolçak'ı bu ordu kurşuna dizdi. 1920'de Ukrayna kurtarıldı. 1922'de Japonlar çekildi. Wrangel, Denikin temizlendi. Yabancı güçler Sovyet topraklarını terk etti. Sanayileşme başladı. Çarın saraylarında Sovyet meclisleri çalışıyor. Lenin bir küçük ama tavanı çok yüksek salonda kabul ediyor. Uzak cumhuriyetlerden gelen konuklarını. Konuklar, konuklar, konuklar. Köylüler, işçi temsilcileri, çocuklar, köylü temsilcileri, konuklar, işçi temsilcileri. Fırsat bulursa çalışıyor. Çok etkili bir film miydi 1917 belgeseli? Sinemanın ilkel olanaklarıyla çekilmişti. Çabuk çabuk yürüyor Lenin, çabuk çabuk konuşuyor, el kol sallaması hızlı. Ama öyle bir film ki insan her yanını tam tüm algılıyor, her yanından etkileniyor. Gölpınar'ın suyunu satarak milyonlar kazanan, hazineden apardığı toprakları köylülere koklatmayan, devletin köylülerden oluşturduğu jandarmaların gölgesinde yaşayan hükümetin verdiği kredileri %50 faizle köylülere dağıtan, gübreyi de en az %30 karla satan, pazarcı feodallerinden kimi rastladıysa komünist düşmanı, sosyalist düşmanı, öğrenci, öğretmen düşmanıydı. Çarpım cetveli gibi hiç şaşmıyordu. Köprü Ağzı köyünden geçip giderken önlerinden bir avcı geldi. İki tavşan vurmuş. Önce efendilerin verdiği sigarayı ateşleyip çöktü ikindin güneşinin altına. Sonra akılsız Aleviler bıyığı Hazreti Ali Efendimiz'in bıyığına benziyor diye yemez bunu. Siz efendisiniz, daha iyi bilirsiniz diye konuşmaya başladı. Ben 2 yıl oluyor Malatya'da bir toplantı dinledim. Osman Koçtürk adında bir doçent hoca var, anlattı İstanbul diye bir büyük sinemanın içinde. Vali mali hepsi dinliyor. Albay mabay hepsi orada. Hindistan'da bir hak varmış. Günah diye onlar da sığır eti yemezmiş. Açlıktan kırılır, bir ineği kesemezlermiş. Biz çocukken onun sütüyle beslendik. O bizim anamız. İnsan anasını keser yer mi derlermiş. Valisi malisi, albayı malbayı, büyük adamların hepsi bu kafadaymış. Bütün bunlar fasafisodur. Siz efendi olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Bence et gibisi yoktur. Etle ekmek, eti ete dürtmek en birinci haz ettiğim iştir. Etin girdiği yere dert giremez. Onun için isterse günah olsun. Kendim de az çok alevi olduğum halde gittim bu sabah iki tavşan vurdum. Birini çocuklar yesin, birini çocukların anasıyla biz yiyelim. Suyu muyu, iki de konuk gelirse bol bol yeter dedim. Buyurun, bugün birlikte akşamlayalım. Rakım şarabım yok ama etim var bakın. İki saat bunu anlattı köprü ağzılı Mahmut. Ben bir başbakan olsam herkesin et yemesini zorunlu tutarım. Et yemediği için milletin kafası işlemiyor kardeşim. Düşündü biraz. Ama başbakan var, başbakancık var. Milletin kafasının işlemesini zaten istemiyorsan bundan hiç kapak kaldırmam. Et yedirip neden başıma bela bulayım? Onun için gene ne varsa milletin kendinde var. Ne yapıp edip et yemeli. Tabii siz efendi arkadaşlarsınız. Daha iyi bilirsiniz. Ben öte gün Moskova Radyosu'na rast geldim karıştırırken. Orada bir herif aynen benim konuştuğumun özetini konuşmaz mı? Geri kalmış ülkeler emperyalizmin sömürüsü altında bir nüfus yılda yarım kilo et yer. Emperyalistin kendi ülkesinde 90 kilo. Radyo bizim 13 kilo yediğimizi söyledi, inanmadım. Halkımız 13 değil 3 kilo et yese şu koca pazarcık ovasında ne kadar ağa var bak. Hepsinin mına gor bir günün içinde atar sırtından. Ben Osman Koçtürk'ün konuşmasından öğrendim. Arpa buğday bunların hepsi ottur. Aslan et yer, manda ot. Aslanın tüyünü elini süremezsin, parçalar seni. Mandanın sırtına bin, yürü. Söz gelimi 20 manda yan yana duruyor, birinden ötekine basa basa bataklığı geçersin. Sen sonuncu mandanın sırtından indikten sonra birinci manda başını ancak çevirir, yeni haberi oluyor. Bunun burasında sığır gibi yaşadığımıza bakmayın. Yavurun elinde tutsak gibiyiz, her şeyi biliyoruz ama güvenecek hükümet yok başta. Seninle aynı davaya baş koyacak dost yok. Gün gelecek, dost da olacak hükümette. Çoğu gitti, azı kaldı. Bakın ciddi söylüyorum, kalın bu akşam. Bir yoksul arkadaşınızım. Vali mali, albay mabay kalayım dese buyurun demem. Ama size diyorum, bakın sigaranızı da içtim. Siz de bir köşük çorbamı için. O kadar candan çekiyor sigarayı, o kadar içten yapıyor çağrısını. Haşmet, arkadaşlarının yüzüne bakmaya başladı. Ahmet'in yüzünde fazla eğleşmedi gözü. Dünden razıydı. Fakat Ökkeş, bu ne biçim inceleme? Planı yok, programı yok. Nerede akşam orada sabah. Babamın anlattıkları da olmasa hepten hava civa gezinin tümü diye geçiriyor içinden. Doğan söz aldı çayırın yüzünde. Güne baktı, kavuştu kavuşuyor anasının koynuna. Akşamın bu vaktinde çocuklara daraşlık, yengemize zahmet vermeyelim Mahmut abi. Abimizsin, çağırdın sağ ol, var ol. Şimdi tavşanları yüzdüm, pişirdim bir yese de vakit geçer. Avcı Mahmut tüfeğini çekti, kanırdı tetiğini, nişan alır gibi yaptı. Güzellikle yolu gelmeyeceksiniz, bu iş silahlı olacak, düşün önüme. Sizi efendiler sizi. Oo, yüz verdik astar istiyorsunuz ulan. 10 adım kadar ötede arka ayakları üstünde çökmekte olan köpeğini çağırdı, yürüdüler. Size ne tavşanın yüzülmesi paklanması ulan. Onu çağıran kabat düşünsün. Gülüşerek girdiler biraz önce çıktıkları köye. Ökkeş diyor, dönelim şehre. 2 günde Maraş'ta kalalım, tatil bitiyor. Siz Ankara'ya varacaksınız ama ben İstanbul'a gideceğim. 2 misli yol. Gelinip gidilmiyor. Yeter köylerde geçirdiğimiz gün. Her şeyi tadında bırakmak erdem. Ertesi gün öğleyin ayrılmaya kesin karar verdiler. Akşam komşularını çağırdı Avcı Mahmut. Birlikte yiyip içip söyleştiler. Ertesi günde komşuları tutturdu. Birer tas çorba da biz de içelim. İkindin çıkabildiler yola. Set başına geldiler. Arnavutlu'nun çobanları malları toplamış gidiyor. Bir kamyon ya da minibüs gelecek. El kaldırıp binecekler. 6 çocuk geldi sazların olduğu yönden. Çok yağmur inmiş ovaya. Buharlaşıp tütüyor toprak. Göklerin yağmurunu yemişler. Kabar çıkmış kirleri. Şubat'ın ılık bir günüydü. Sularda kaz ayakları, yarpuzlar, yerdemeler, öteki yenir otlar dururken gidip katır tırnağı, deve tabanı, çiğdem kazımışlar tepelerin eteğinden. Çiğdemleri, katır tırnaklarını demetlemişler, gözleri ağızları kadar kocaman, yat gördük, yabancıya rastladık demeden çivi devirme oynuyorlar. Sırtlarını soyunmadan kurutacaklar. Islandınız, hasta olacaksınız diye azar işitmeyecekler. Öyle sanıyor Doğan, öyle sanıyor belki teknik üniversite öğrencisi Ökkeş'te. Çocukların ise 9-10'du yaşları. Hiçbirinin sorunu değil, ıslanmışlar, kurulmuşlar. Ahmet biliyor biraz. Çünkü onun da çok geçti Karataş'ta. Sırtından sular, çok tüttü buğular. Üniversite, yüksekokul öğrencisi olduğunu öğrenince abilerin durup saygıyla baktılar. Köydeki ilkokul bir katlı olduğuna göre yüksekokul belki 10 katlı. Kitapları çok kalın, hocaları da mutlaka gözlüktü. Böyle düşünüyor işlerinden en aklı ereği. Nasip olsa ben de gitsem, tatillerde Armutlu'ya gelsem. Nasip olsa ağanın oğullarının bildiğini bilsem, bitirip okulumu ama mühendis, ama yargıç, ama kimyacı, çok büyük bir adam olsam, halkım ve yurdum için çalışsam. Ne kadar büyüktü sınırını belirleyemediği özlemleri. Ahmet ince yazan kalemiyle durmadan not alıyor. Sokulup yazısına bakıyor çocukların biri istekle. Yüksek okullarda okuyan abilerin yazısı nasıl olur, görecekti fırsat çıkmışken. Belki başka dilde anlaşılmaz bir yazıdır bu. Herkes anlamaz. Sırt çantaları, insanı küçümsemeyen davranışları. Armutlu'nun çocuklarını kim bilir kaç yıl taşıyacak kafasında unutmadan. Kamyona binip ayrılırken Purşalık demetlerinden, katır tırnaklarından verdiler. Kardelen diyorlarmış Haşmetgil'in oralarda Purçalık'a, Doğangil'in oralarda Koyungöz'ü. Necati Bey de hanımı da en çok bir olay çıkarmadan dönüp gelmelerine sevindi. Şükrettiler işlerinden. Emekliliğine vardı daha. Bir yandan da İstanbul'da çocuk okutuyor. Her toplumda, her katmanda insanların bağları var. Benim yok mu? Tatil geldi, gitmedim. Kim bilir ne meraklandı anam, ne tasalandı babam. Babam belki gönderdiğim 800'e sevinmiştir. Yine de çok kusur bulur okulu bitirip stajımı yapana kadar. Çok özledim anamı, çok özledim Nurten'i. Nurten tatilin bitmesine bir gün kala gelir mutlaka. Bir gün kala biz de orada olursak tatlı bitti sayılır bu iş. Sonra raporu yazarız. Gene kömürler kavşağına indiler. Rastlantıya bak, çayır ağısını bindiler gene. Bu kez Gavur Dağı'nı gündüz gözüyle aşıp, gündüz gözüyle geçtiler Çukurova'yı, Torosları gündüz gözüyle. 27. ayrımın sonu, sayfa 370.